Ayrım 2. İrticaya karşı Genelkurmay belgeleri. Hikmet Çiçek. Sayfa 19. Milli askeri stratejik konsept. Gericiliğe karşı askeri güç. Hikmet Çiçek. Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm kuruluşlar gibi anayasanın kendisine verdiği görevin bilinciyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasıyla üniter yapısını korur. Bunun için dış tehditlere karşı siyasi, ekonomik mücadelesini sürdürür, gerekirse askeri gücünü kullanır. Elbette millet esasına göre değil, ümmet esasına göre hareket eden kökten dinciler, siz de Müslümansınız diyerek terör örgütüyle işbirliği yapıp, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve üniter yapısına karşı faaliyetler içine girmişlerdir. Genelkurmay Başkanlığı, askeri stratejik konseptin değiştiğini ve iç tehdidin esas alındığını bu sözlerle açıkladı. Genelkurmay iç tehdidin esas alındığını ilk kez 29 Nisan 1997 briefinginde açıkladı. 11 Haziran 1997 briefinginde ise irticaya karşı gerekirse askeri güç kullanılacağı ifade edildi ve Batı Çalışma Grubu'nun kurulduğu açıklandı. Genelkurmay tarafından düzenlenen briefingler dizisinin başına ayrılan bölümde yapılan bu açıklama, Türkiye'nin siyasi hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Genelkurmay Başkanlığı bu sözlerle yeni durum tahlilini, temel programını ve stratejisini ilan etti. Tarihsel önemde bir açıklamadır bu. Önemi, yarım yüzyıllık mevzilenmenin değiştirilmesindedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında belirlenen temel program ve stratejinin yerine yenisi konmaktadır. Genelkurmay Harekat Başkanı Kor General Çetin Doğan, briefingde bir konuşma yaparak milli askeri stratejik konseptin bir süre önce değiştiğini belirtti. Kor General Doğan, bugün bir numaralı tehdit artık iç güvenliktir, irticadır dedi. Askeri konsept değişikliği 1997 yılının başında oluşturuldu. TSK içinde yeni konseptin gerektirdiği görev bölüşümü Mart ayında tamamlandı. Stratejik planlamada iç tehdit esas alındı. Cumhuriyet tarihinde Doğu İsyanları adı verilen ve büyük çoğunluğu 1930'dan önce gerçekleştirilen isyanlar dönemi dışında ilk kez şeriat bir numaralı tehlike olarak kabul edildi. Aynı açıklamada irticanın PKK ile işbirliği içinde olduğu kaydedildi. Lüzumunda silahlı güç. Briefing'de önümüzdeki dönemde irticaya karşı çok önemli tedbirler alınacağı mesajı verildi. Bu tedbirlerin içinde gerekirse askeri güç kullanılması da bulunuyor. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye bir iç hesaplaşmadan geçti. Saltanat ve halifelik yıkıldı. Gerici güçler ezildi. Cumhuriyet tarihinin bu döneminde iç tehdit öne alındı. Cumhuriyet o zaman var olmak ve kendini pekiştirmek için gericiliği ezmek durumundaydı. Bugün ise gericilik cumhuriyete meydan okuma aşamasına gelmiştir. Bu nedenle iç tehdit yeniden ön plana çıktı. Genelkurmay, Cumhuriyet'in devrimci dönemindeki gericiliği yok etme hedefine dönmektedir. Bütün demokratik devrimlerin siyasal özü olan gericilik üzerine devrimci dikta düşüncesi canlanmıştır. Ancak Genelkurmay siyasal tavırla da yetinmiyor. Gericiliği gereğinde silahla ezeceğini de açıklıyor. Genelkurmay'ın yeni programındaki en önemli ve en kritik saptama budur. Gericiliğin askeri anlamda birinci tehdit kapsamına alınması esasen bu uygulamayı içermektedir. Genelkurmay açıklamasındaki ifade şöyledir. Vatandaşlar gibi biz de sorumluluk sahibiyiz. Bizim farkımız elimizde silah olmasıdır. Silah olduğu için doğru yerde, halkın istediği yönde ve doğru zamanda kullanma bilincindeyiz. Bu demektir ki artık ordu Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas'ta olduğu gibi gerici terörü bir bakıma seyreden bir tavır içinde olmayacaktır. Halkın onayladığı haklı zeminlerde ve uygun zamanlarda askeri yönteme başvurulacaktır. Bu tavır Kubilay'ın katillerini cezalandırmada Cumhuriyet yönetiminin gösterdiği kararlılığı hatıra getirmektedir. Demokrasinin devrim meselesi olduğunu anlamayanlar, gericiliği tasfiye etmenin meşruluğunu kavrayamaz ve böyle bir pratiğe de girmezler. Böylece Türkiye'yi demokrasinin en bağnaz düşmanı olan güçlere teslim ederler. Burada CHP ve DSP'nin bugünkü genelkurmaydan öğreneceği bir demokrasi dersi vardır. Batı Çalışma Grubu. Tehdit sıralamasında gericiliği öne çıkaran Genelkurmay, şeriatla mücadele için özel bir birim oluşturdu. Bu birim, Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na bağlı olarak istihbarattan, hukuki ve idari düzenlemelere kadar birçok alanda çalışmalarına başladı. Bu birime Batı Çalışma Grubu adı verildi. Şimdiden siyasi tarihimizin önemli kurumlarından biri olan Batı Çalışma Grubu, durumdan çıkarılan göreve göre çalışmalarına başladı. İl ve ilçelerde sivil ve askeri yöneticilerle çeşitli toplantılar düzenledi, gerici faaliyetlerin saptanmasına yöneldi. İlk rapor RP için. Batı Çalışma Grubu'nun topladığı bilgi ve belgelerden Refah Partisi'nin kapatılması talebiyle açılan dava ile ilgili görülenler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Yüksek Mahkemeye gönderilen belge, bilgi ve fotoğrafları içeren rapor, RP'nin planlı irticai faaliyet içinde olduğunu saptıyor. Raporda, siyasi partiler yasasının yan kuruluş yasağına rağmen Milli Gençlik Vakıflarının RP için çalıştığı belirtiliyor. Refah'ın imam hatiplerde örgütlendiğine ve buralarda siyasal İslam kadroları yetiştirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler yer alıyor. Başta Erbakan olmak üzere RP'li parti yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının konuşma ve eylemlerine değiniliyor. Başsavcılık tarafından 8 Temmuz 1997 tarihli gizli damgalı bir yazı ile Anayasa Mahkemesi'ne iletilen raporun birer örneği de bilgi için Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtıldı. Devletin intiharına izin verilemez. Kor General Çetin Doğan'a göre bu iç tehdidin ortadan kaldırılması için birinci planda olayları yakından izleyip istihbaratları analiz edip yetkililere bildirmek gibi bir yükümlülük söz konusudur. Yasal platformlarda bu ayrı işlemi yapmaktadır. Genelkurmay İç Güvenlik Hareket Daire Başkanı ve Başbakanlık nezdinde askeri başdanışman olarak görev yapan Tuğgeneral Kenan Deniz de aynı kanıda. Tuğgeneral Deniz'e göre Cumhuriyete yönelik tehditler ağırlaştı. Tuğgeneral Deniz, bölücü ve irticai faaliyetlere izin verilmesi devletin intiharı demektir. Devletin intiharına izin verilemez, diyor. Tuğgeneral Deniz, vehametin öteki yakasındaki tehdit olarak nitelediği irticai hareketlere yurt dışından milyonlarca dolar para yardımı yapıldığını, İran ve Suriye'nin bu yardımları açıkça yaptığını belirtiyor. TSK'nın kendilerine yasalarla verilen görevi yerine getirdiğini ama bazı kurum ve kuruluşların bu görevi layıkıyla yapmadığını söyleyen Tuğgeneral Deniz, irticanın yok edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. Yeni savunma politikası. Ulusal askeri stratejide yapılan bu değişiklik ne anlama geliyor? Milli askeri stratejik konseptte yer alan değişiklik, dış tehdidin ABD tarafından belirlendiği 50 yıllık dönemden çıkış çabasını ifade ediyor. Bilindiği gibi ABD, Türkiye'yi kriz bölgelerine sürme gayretlerine girerken, içeride de Kemalist devrimi tasfiye programını getirmişti. Genelkurmay ise MGK'ya yaptığı Cumhuriyet Devrimi Kanunları'nı uygulama önerisiyle Kemalist devrim mevzilerini savunmaya kararlı olduğunu açıklarken, ABD'nin bir arada yaşamayı öğütlediği şeriatçı güçleri düşman ilan ediyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra ilk kez tehdidi ABD değil, ulusal çıkarlar belirliyor. PKK'nın en yoğun eylem döneminde bile iç tehdit dış tehdidin önüne alınmamıştı. Bugün gericiliğin yükselişi farklı değerlendiriliyor. Çünkü PKK hiçbir zaman iktidar mevzilerine yaklaşamadı ancak Şeriatçı Parti şimdiden en yüksek oyu almış ve iktidar ortaklığının büyük partisi olmuştu. Bu kitapta okuyacağınız Siyasal İslam'ın Yayılması başlıklı Genelkurmay raporuna göre din eğitimli seçmen sayısındaki yükseliş eğrisi alarm veriyor. Bu eğitim sistemi devam ederse Refah Partisi Genelkurmay'ın hesaplarına göre 2000 yılında %34 oyla tek başına iktidar oluyor. Din eğitimli seçmenlerin yükselişi 2005 yılında vahim bir aşamaya ulaşıyor. Şeriatçı Parti o zaman %67 oy alarak istediği anayasayı bile yapabilecek güce erişecek. Genelkurmay Şeriat Parti'nin parlamenter denen yoldan cumhuriyeti yıkma ve kendi şeriat rejimini kurma hedefine varmakta olduğunu saptamıştır. Strateji değişikliği nasıl yapılıyor? Milli askeri stratejiyi Genelkurmay Başkanlığı belirliyor. Bu strateji, milli güvenlik politikasını esas alıyor. Milli güvenlik politikasının biçimi ve uygulanmasına dair kararlar, Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülüyor ve ulaşılan sonuçlar hükümete bildiriliyor. Askeri uzmanlar yeni konsepte uygun olarak savunma planlama faaliyetlerinde bir dizi değişikliğin gerektiğini belirtiyorlar. Bu süreç esnasında ulusal ve uluslararası politik durum, risk değerlendirmesi ve silahlı kuvvetlerin kullanılmasına ilişkin politikalar ve en uygun kuvvet yapısı belirleniyor. 4 aşama. Milli savunma planlaması 4 ayrı aşamadan geçen bir süreci ifade ediyor. Bu süreç 2 yıllık bir periyod içerisinde tamamlanıyor. Birinci dönem Milli Askeri Strateji Konseptinin MASK Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanıp yayınlanmasını kapsıyor. MASK'ın bu dönemi yeni askeri stratejinin kamuoyuna açıklanmasıyla geride kaldı. İkinci dönem yeni strateji doğrultusunda genel harekat konsepti ve harekat planlama direktifinin hazırlanmasını içeriyor. Bu görev Genelkurmay Harekat Başkanlığı tarafından yerine getiriliyor. Bu kitapta okuyacağınız Batı Harekat Konseptli adlı belge, MASK'ın ikinci aşamasını ifade ediyor. Tehdit değerlendirmesine uygun olarak düşmanlar, muhtemel düşmanlar, dost kuvvetler ve muhtemel dost kuvvetler bu aşamada saptanıyor. Askeri stratejik konseptin üçüncü uygulama aşamasında ise stratejik hedef planı hazırlanıyor. Hedef planı hakkında çok gizli olmak kaydıyla harekat tarzına ilişkin olarak ordu komutanları düzeyinde bilgi veriliyor. Dördüncü dönem, 10 yıllık tedarik planı olarak adlandırılan programın komuta kartına sunulması ve onaylanmasını kapsıyor. Bu dört aşamayı takiben planın uygulanması tehdit yok edilinceye kadar devam ediyor. Esas olan taarruz. İç tehdidin öne çıkması, irticanın PKK ile eşdeğer bir tehdit unsuru kabul edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş ve konuş yapısında bir değişikliği gerektiriyor mu? Askeri uzmanlar bu soruya hayır yanıtını veriyorlar. Silahlı kuvvetlerin konuş ve kuruluş yapısı dış düşmana göre belirleniyor. Kara, hava ve deniz kuvvetlerinin konuş ve kuruluşunu değiştirecek bir dış tehdit de söz konusu değil. Ancak jandarmanın en önemli birliklerinin kuruluş ve konuş tablosu incelendiğinde bir gerçek ortaya çıkıyor. Jandarmanın en önemli birlikleri Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Şark isyanları adı verilen ve İngiltere desteğinde gerçekleştirilen isyan bölgelerinde yoğunlaşmış durumda. 3. Jandarma Er Eğitim Alayı Hozat'ta, 10. Jandarma Er Eğitim Tugayı Silvan'da, 116. Jandarma Er Eğitim Alayı Mardin'de, 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Yozgat'ta bulunuyor. İrticai faaliyetlere göre jandarmanın konuşlandırılmasında bazı değişiklikler yapılabileceği ifade ediliyor. İrtica şu anda silahlı tehdit düzeyinde değerlendirilmiyor ancak gericilerin küçük çaplı eylemlerden büyük çaplı eylemlere doğru bir yöneliş içine girecekleri saptanıyor. Kuşkusuz devlet, irticaya karşı savunma durumunda kalmayacak. Bu tehdidin yok edilmesi gerekiyor. Askeri bir deyişle, en yakın düşman, en tehlikeli düşmandır. Devrimci Aydınlık, 4 Mayıs 1997. 28 Şubat MGK Toplantısı. Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 günü yaptığı tarihi toplantısının ardından MGK Genel Sekreterliği tarafından yapılan resmi açıklama şöyle. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden bildirilmiştir. 1. Milli Güvenlik Kurulu, 28 Şubat 1997 günü Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin iştirakleri ile Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde aylık olağan toplantısını yapmıştır. 2. Kurulun bu toplantısında bölücü terörle mücadelede şimdiye kadar alınan tedbirler ve elde edilen sonuçların genel bir değerlendirilmesi yapılmış, bu mücadelenin devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne gönülden inanmış, bu inancı sonsuza dek sürdürmeye azimli halkımızın, basınımızın, devletin tüm kurum ve kuruluşları ve milli iradenin sembolü olan Yüce Parlamento'nun destekleriyle çok olumlu bir noktaya ulaştığı müşahede edilmiştir. Elde edilen bu sonuçların bundan sonra halkımızın huzur ve güvenliğine ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamına olumlu olarak yansıması için bu konuda alınacak tedbirlerin bir plan dahilinde süratle yürürlüğe konulması gerektiği hususunda görüş birliğine varılmıştır. Alınacak bu tedbirlerin güvenlik içinde gerçekleştirilebilmesi bakımından halen 9 ilde devam etmekte olan olağanüstü hal uygulamasının 30 Mart 1997 tarihinden itibaren 4 ay daha uzatılması uygun bulunmuş ve bu görüşün Bakanlar Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiştir. 3. Toplantıda Kıbrıs sorunu ve Yunanistan'la ilişkilerle ilgili durum değerlendirmesi yapılmış, bu konuda Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatleri korumayı amaçlayan siyasi, ekonomik ve askeri tedbirler uygun bulunarak Bakanlar Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiştir. 4. Toplantıda bilhassa anayasa ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çağ dışı bir kisve altında zemin oluşturmaya yönelik rejim aleyhtarı faaliyetler de gözden geçirilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş medeniyet yolunda demokratik sistem içerisinde ilerlemesini teminat altına alan anayasa ve cumhuriyet tasarılarının uygulanmasından asla taviz verilmemesi gerektiği, anayasanın tanımladığı cumhuriyetin demokratik, laiklik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesine imkan sağlayacak güvenlik, huzur ve toplumsal barışın önem ve öncelik taşıdığı, cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı ve bölücü grupların laik ve antilaik ayrımı ile demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendikleri, Türkiye'de laikliğin sadece rejimin değil, aynı zamanda demokrasinin ve toplum huzurunun da teminatı ve bir yaşam tarzı olduğu, devletin yapısal özünü oluşturan sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri anlayışından vazgeçilemeyeceği, yasalarla belirlenmiş kuralların göz ardı edilerek yapılan çağdış uygulamaların da hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayacağı, Türkiye'nin 1997 yılı içerisinde AB'ye tam üye olacak ülkeler listesine girmeyi öncelikli bir hedef olarak sürdürdüğü böyle bir dönemde resmi ve sivil kurum ve kuruluşların bu sürece katkıda bulunmasının gerektiği olduğu, bu sebeple demokrasimiz hakkında kuşkulara yol açacak, Türkiye'nin yurt dışındaki imajını ve itibarını zedeleyecek her türlü spekülasyona son vermek gerektiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, insan haklarına saygılı, sosyal bir hukuk devleti olduğu yönündeki temel ilkelerinin anayasamızın ve devletimizin teminatı altında olduğu, rejimin kendisine ve geleceğine yönelik tartışmaların içinde bulunduğumuz ortamda Türkiye'ye yarardan çok zarar verdiği, açıklanan bu esaslar aksine davranışların toplumumuzda huzur ve güveni bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı değerlendirilmiş, bu konuda alınacak ve alınması gereken tedbirler uygun bulunarak bu tedbirlerin Bakanlar Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiştir. 28 Şubat kararları. MGK'da kabul edilen rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken önlemler şunlar. 1. Anayasamızda Cumhuriyet'in temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın 4. maddesiyle teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı. Bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı. Mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 2. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı'na devri sağlanmalıdır. 3. Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle Cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından a. 8 yıllık kesintisiz eğitim tüm yurtta uygulamaya konulmalı. B. Temel eğitimi almış çocukların ailelerin isteğine bağlı olarak devam edebileceği Kur'an kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 4. Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır. 5. Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı. Bu tesislere ihtiyaç varsa bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir. 6. Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir. 7. İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek, TSK'yı dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır. 8. İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasa dışı örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK'dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkan verilmemelidir. 9. TSK'ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasisinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır. 10. Ülkemizi çağ dışı bir rejimden ve din istismarının sebep olabileceği muhtemel çatışmadan korumak için İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkemizdeki rejim aleyhtarı faaliyet, tutum ve davranışlarına mani olunmalı. Bu maksatla İran'a karşı komşuluk münasebetlerimizi ve ekonomik ilişkilerimizi bozmayacak fakat yıkıcı ve zararlı faaliyetlerini önleyecek bir tedbirler paketi hazırlanmalı ve yürürlüğe konulmalıdır. MGK kararları kamuoyuna yansıtılırken 10. madde gizli tutulmuştu. Bu madde 12 Nisan 1997 tarihli Radikal Gazetesi'nde yayımlandı. 11. Aşırı dinci kesimin Türkiye'de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir. 12. TC Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve bilhassa Belediyeler Yasası'na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her kademede kesin önlemler alınmalıdır. 13. Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi çağ dışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalıdır. 14. Çeşitli nedenlerle verilen kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli. Bu konuda kısıtlamalar getirilmeli. Özellikle pompalı tüfeklere olan talepler dikkatle değerlendirilmelidir. 15. Kurban derilerinin mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim aleyhtarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı. Kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır. 16. Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasa dışı uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak yasayla öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır. 17. Ülke sorunlarının çözümünü millet kavramı yerine ümmet kavramı bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir. 18. Büyük kurtarıcı Atatürk'e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir. Genelkurmay'ın irticai faaliyetler briefingi. Genelkurmay Başkanlığı'nın irticai faaliyetleri konu alan briefingler dizisi 29 Nisan 1997'de başladı ve 10 Haziran 1997 günü yargı mensupları için düzenlediği briefingle sürdü. Dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın engelleme çabalarına rağmen 10 Haziran briefingine katılım çok yüksek oldu. Briefingde Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Yargıtay Başkanı Müfit Utku, Danıştay Başkanı Firuzan İkincioğulları, Sayıştay Başkanı Vecdi Gönül, Askeri Yargıtay Başkan ve üyeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hazır bulundu. Briefing'e ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin üye ve raportörleri, Yargıtay'ın Ceza Dairesi Başkanları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görevli savcılar, Danıştay'ın daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri ve savcılarla birlikte 400'e yakın yargı mensubu katıldı. Şevket Kazan'ın yazılı ve sözlü olarak hakim ve savcılara briefing'e katılma izni verilmediğini hakim ve savcılara ileten Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Mesitoğlu ile Başsavcı vekilleri Orhan Aksoy ve Zeki Güngör de briefing'e katılanlar arasında yer aldı. Ankara DGM Başsavcısı Cevdet Volkan briefing'e katılmazken DGM'nin askeri savcı ve hakimlerinin tamamı hazır bulundu. Ankara DGM savcılarından Nuhmete Yüksel ile İkinoğlu DGM'nin başkanı M. Turgut Okyay da briefinge katıldı. Katılımın çok yüksek olması dolayısıyla Orbay Salonu'na ek sandalyeler konuldu. Briefingde sunuşu İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanı Tümgeneral Fevzi Türkeri yaptı. İstihbarat Başkanı Korgeneral Çetin Saner, İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Ruhsar Sümer ve diğer askeri yetkililer de hazır bulundu. Genelkurmay Başkanlığı'nın yargı mensuplarına verdiği irticai faaliyetler konulu briefingde son bir yıl içinde siyasal İslam'ın gelişimi, siyasal İslam'a ait sermayenin durumu ile gelişmesi ve yaptığı atak konularında bilgi verildi. Briefingde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konulardaki kararlılığının devam edeceği kaydedildi. Briefingde 28 Şubat MGK toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmaların yetersizliğine değinildi. Genelkurmay Başkanlığı, Yargıtay üyeleri, tetkik hakimleri ve savcılarından gelen istek üzerine aynı briefingi 12 Haziran günü tekrarladı. Cumhuriyet devrimi dönemindeki tehdit kavramına dönüş. İrticai faaliyetler konulu briefingler dizisinin ikincisi, 11 Haziran'da basın yayın organlarının temsilcileri, yazarları ve savunma muhabirleri için düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığı bu briefingde 11 Haziran 1997 günü TSK İç Hizmet Yönetmeliğindeki lüzumunda silahla korumak maddesini anımsattı. Aynı gün üniversitelerle diğer kamu ve kurum kuruluşları ile temsilcilerine de irticai faaliyetler briefingi verildi. Genelkurmay Başkanlığı Orbay Salonu'nda düzenlenen basına verilen briefingin açılış konuşmasını Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Çetin Saner yaptı. Korgeneral Saner, briefingin amacının anayasada esasları belirtilen Cumhuriyet rejimini yıkarak yerine dini esaslara dayalı siyasal İslam düzenini kurmak isteyen irticai unsurların ulaştığı boyutları gözler önüne sermek olduğu söyledi. Briefingde belirtilen her hususun delillerinin ellerinde mevcut olduğunu, ancak bunların saklı tutulmasında ülke huzuru bakımından fayda gördüklerini anlatan Korgeneral Saner, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu değerlendirmeyi Anayasa, İç Hizmet Kanunu ve İç Hizmet Yönetmeliğinde kendisine verilen vazifeye istinaden yaptığını kaydetti. Batı Harekat Konsepti. Korgeneral Saner, 1984'ten bu yana PKK'nın yarattığı tehdidin değerlendirilerek iç güvenlik harekat konsepti oluşturulduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü. Bu konseptle teröre karşı etkin bir mücadele sürdürülmüştür. Bugün ise bölücü terör örgütü tehdidin yanı sıra irticai unsurlar, eylem ve faaliyetleriyle Cumhuriyet rejimini aşındırmış ve halen ulaşmış olduğu boyutları itibariyle bölücü terör örgütüyle birlikte iç değerlendirmemizde birinci öncelikli tehdit konumuna gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri yasaların kendisine vermiş olduğu vazife doğrultusunda giderek artan irticai faaliyetleri değerlendirmiş ve buna istinaden Batı Harekat konseptini oluşturmuş ve nasıl daha önce iç güvenlikle ilgili bir teşkilat yapmış ise bu konsepte istinaden de Batı Çalışma Grubu'nu kurmuştur. Bu mücadele, Cumhuriyet rejimimizin anayasada öngörülen esaslar doğrultusunda korunması ve kollanmasıdır. Korgeneral Saner, bu mücadelede siyaset olmadığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyaset dışında tutmak için ne gerekiyorsa onun yapılmakta olduğunun altını çizdi. Korgeneral Saner, briefingdeki değerlendirmelerin siyasi bir maksadı ve mesajı olmayıp tamamen yasaların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği vazife doğrultusunda objektif verilere göre hazırlandığını belirtti. İkinci ayrımın sonu, sayfa 35.